Ayrım 22, sayfa 194. Bu seslerden birini tanıyorum. Bana hiç de yabancı gelmiyor. Annemin sesi. Acaba niye gülüyor ve niye öyle garip şekilde inliyor? Meraka kapılıyorum. Ağır adımlarla yatak odamın aralık duran kapısından dışarıya süzülüyorum. En üst katın geniş sofasındayım. Karşılıklı büyük 4 yatak odası var o katta. Hole çıkınca duyduğum sesler daha da yoğunlaşıyor. Alışık olmadığım o garip sesler annemle babamın yatak odasından geliyor. Sebepsiz bir korkuya kapılıyor. Tahta kılıcımdan medet umarcasına belimden çıkarıp o kapıya doğru yürüyorum. İşittiğim o seslerin sebebini öğrenmek arzusundayım. Onların kapısı da aralık. Ayaklarımın ucuna basa basa yaklaşıyorum. Köşkte derin bir sessizlik var. Zaman sanki durmuş. Tek işittiğim şey odadan akseden garip inlemeler. Aralık duran kapının önünde durup başımı uzatarak içeriye bakıyorum. Yatakta iki kişi boğuşuyor. Önce hiçbir şey anlamıyorum. Sonra bilmediğim bir utanç hissi bütün benliğimi kaplıyor. Çünkü her ikisi de çırılçıplak. Hemen başımı geri çekiyorum. Çünkü ilk defa annemi çırılçıplak görüyorum. Gözlerimi yumuyorum. Şahit olduğum şeyin utanç verici bir şey olduğunu sezinliyorum. Fakat anlayamıyorum. Annem acaba neden hem kesik iniltiler çıkarıyor, arkasından da yaptığından da zevk alır gibi kahkahalar atıyor, çözemiyorum. Yaptığımın ayıp olduğunu bilmeme rağmen gözlerimi açıp bir daha aralıktan içeriye bakıyorum. Ve o zaman dehşete kapılıyorum. Zira annemi kollarının arasına alıp okşayan kişi babam değil. Ağzım bir karış açılıyor. Bu adam az önce bahçede gördüğüm o yüzsüz yabancı. Anneme bir kötülük yapıyor. Dayanamıyorum. Annemi kurtarmak için paldır küldür içeriye dalıyorum. Ve anne diye bir çığlık atıyorum. Sanırım o çığlıkla uyandım. Ama ses boğazıma düğümlenmiş gibiydi ve sadece rüyamda kendim işitmiştim. Gözlerimi açınca Derya'yı uyandırıp uyandırmadığımı anlamak için başımı çevirip yanımda yatan sevgilime baktım. Uzun sarı saçları yastığa dağılmış derin bir uykuda. Derin bir oh çektim. Rüyadaki çığlığımı duymamıştı. En azından uyanmamasına sevinmiştim. Bir süre kımıldamadan yattım. Gözlerini açıp yeniden sorgu suali başlamasını istemiyordum. Bu gece ter içinde de uyanmamıştım. Biraz ters ve tedirgin edici de olsa sanırım bu bir kabus değildi. Usulca ve Derya'yı uyandırmadan yataktan kalkmaya çalıştım. Terliklerimi bile ayağıma geçirmeden yatak odasından çıktım. Işığı yakmamıştım ve sevgilim rahat rahat uyumaya devam ediyordu. Gürültü çıkarmak istemiyordum. Çalışma odama girince kapıyı kapatıp sadece çalışma masamın üzerindeki lambayı yaktım. Koltuğuma çöküp düşünmeye başladım yine. Galiba Derya bu sefer de haklı çıkıyordu. Yeni yeni görmeye başladığım rüyalar aslında gördüğüm kabusların devamı ve muhtemelen onların tamamlayıcısı niteliğindeydi. Bu halde de ister istemez ailemle ilgili bir sorunum olduğu fikrine saplanıp kaldım. Çocukluğumda yaşadığım ve şuur altıma yerleşmiş bir vaka olmalıydı. Ama ne? Bu gece gördüğüm son rüya düpedüz annemin ihanetiydi. Bunu başka şekilde yorumlayamazdım. Ama bu düşünce bile tüylerimi diken diken etmeye yetti. Yanılıyordum. Mutlaka yanılıyordum. Annem hayatta tanıdığım en namuslu, mücessem kadındı. Asla babama ihanet etmiş olamazdı. Hatırladığım kadarıyla ölünceye kadar mutlu bir hayat sürdürmüşlerdi. Peki yüzünü göremediğim o adam kim olabilirdi acaba? Muhtemelen karabasanlarımın tek nedeni o göremediğim çehreydi. O suratı bir görebilsem şuur altıma yerleştirdiğim anılar birden sata çıkacak ve yaşantımın derinliklerindeki bütün sırları çözmüş olacaktım. Kimdi o adam? Tabii düşlerime giren olayları aynen kabul etmem olanaksızdı. Yoruma ihtiyacım vardı. Bir an hırsımdan parmaklarımı acıtırcasına sıktım. Gördüğüm düşler sinirlerimi de günlük hayatımı da ziyadesiyle etkiler olmuştu. Sonra bir şeyi daha fark ettim. Geçmişimde cinsellikle ilgili bir şeyler olmuştu. Zira çocukluğuma ait o yanan köşkte gördüğüm rüyalarda da metruk evde de hep bir tecavüz sahnesi canlanıyordu. Çocukluğumda annem Çocukluğumda annem, şimdiki zamanda ise Derya vardı. Birini köşkün yatak odasında, diğerini de o lanetli evin ışık yanan üst katında hep tecavüze uğrarken görüyordum. Nedendi acaba? Annem o tecavüzden hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Az evvel gördüğüm rüyadaki iniltili zevk çığlıklarını yeniden duyar gibi oldum. O sesler kulaklarımdan gitmiyordu. Bir keresinde Derya'yı masaya bağlamadan suratı olmayan adamla sevişirken görmüştüm. Hatta sevgilim zevk sarhoşluğu içinde "Hadi gel, sen de bize katıl," demişti. Artık alenen belliydi. Beynimdeki soruların cevabını kendi başıma veremezdim. Bana tıbbi bir yardım gerekliydi. Hem de gayet acele. Zira her geçen gün kabuslarım artıyordu. Böyle devam edemezdi. Ayrıca iyiden iyiye karışıyordu. Aklım iyiden iyiye karışıyordu. Uyanık olduğum zamanlar gördüğüm düşlerin etkisiyle kararsız, iradesiz, güçsüz ve pasif bir hale giriyordum. Sinirlerim son derece yıpranmıştı. Devamlı gördüklerimin etkisi altında kalıyordum. Muhakeme gücüm zayıflıyor, karşıma çıkan herkesten şüpheleniyordum. Derya'dan, rahmetli annemden ve hasta babamdan şüphelenmek, onları potansiyel birer suçlu gibi görmek acı çektiriyordu bana. Onlar hayatımda en değer verdiğim kişilerdi. Düşüncelerime öylesine dalmıştım ki Murat diyen sevgilimin sesini işitince az daha yerimden sıçrayacaktım. Baktım çalışma kapımın önünde duruyordu Derya. Çıplak ayak geldiği için sesini duymamıştım. Endişeyle bana bakarak sordu. "Yine kabus mu gördün?" "Hayır," dedim. "Uykum kaçtı." "Doğru söyle." Artık gerçekleri de sevgilime açıklamaktan utanır hale gelmiştim. En iyi çözümün gerçekleri anlatmak olduğunu biliyordum. Ama yapmamıştım. Kekeledim. "Uyanıverdim birden," dedim. "Şu tapu hadisesi galiba beni çok sarstı. Zihnimden çıkmıyor bir türlü." Sevgilim yanıma yaklaştı. Her zamanki gibi anlayışla bana sarıldı. Sonra kucağıma oturdu. Yüzünde seveceğim bir ifade vardı. "Haklısın. Sarsılmanı, uyuyamamanı anlıyorum. Ama bu böyle gitmez. Biraz daha sabırlı ol. Önümüzdeki hafta başı doktora gidince rahatlayacaksın. Buna eminim. Lakin uyuman lazım. Hadi gel, yatağa dön. Bu odada sabaha kadar oturamazsın." O an uyumam olanaksızdı. Yatağa dönmek istemiyordum. "Sen yat," dedim. "Ben de birazdan gelirim yanına." "Olmaz." Kucağımdan kalkıp elimi tuttu. Zorla beni oturduğum koltuktan kaldırarak odadan çıkarmaya çalıştı. Onu incitmek istemiyordum. Bana anlayışlı davranan, meseleyi çözmek için gayret sarf eden çevremdeki tek insan oydu. Mecburen onu takip ettim. Yatak odamıza döndük. Yatağa yattığımızda bana sıkı sıkı sarıldı. Ama cinsellikten uzak, gerçek bir dostun sağlayacağı güven ve himaye hissi içindeydi. Varlığıyla bana destek oluyordu. Onun da uykusu kaçmıştı. Komedinin üstündeki lambayı söndürmemişti. Bakışlarını da gözlerimden ayırmıyordu. Kısık bir sesle fısıldadı. "Yine bir kabus gördün, değil mi? Saklama benden." Gerçekten de saklamamın bir anlamı yoktu. Sıkıntılarımı tek gerçek dost olarak gördüğüm insana da söylemezsem kimi açıklayacaktım ki? Sıkılarak başımı salladım. "Evet, gördüm," diye itirafta bulundum. "Sarıkaya'daki evi mi? Muhtemelen tapu şokundan sonra beynin herhalde o eve odaklanmış olmalı," dedi. "Hayır, yanan köşkü ve annemi gördüm rüyamda." "Yani bu seferki kabus değil, sadece bir rüya mıydı?" Çekinerek fısıldadım. "Yarı kabustu." Mavi gözleri buğulandı. "Anlatmak ister misin?" Tereddütümü hissedince yumuşacık sesiyle kulağıma fısıldadı. "Çekinme tatlım. Ne gördüysen anlat." Sesi o kadar sıcak ve yardım hissiyle doluydu ki daha fazla direnmedim ve rüyamdan, aklımdan kalan her şeyi ona naklettim. Beni büyük bir dikkatle, titizlikle dinledi. Sanki saçma sapan, bana çok anlamsız görünen bir vakayı değil de gerçek yaşantımdan bir olayı dinliyormuş gibi heyecanlıydı. Boş yere onu da uykusuz bırakıyordum. Minnetle sarılıp biraz daha kendime çektim. Fakat sevgilim son rüyam hakkında hiçbir yorumda bulunmadı. Sadece mavi gözlerinde artan bir endişe ile dinlemekle yetindi. Nereye gidiyoruz?" diye sordum Derya'ya. Bu sefer onun arabasındaydık ve direksiyon başında o vardı. Gözünü yoldan ayırmadan bırıldandı. "Şikayetçi misin? Beraberiz işte. Gittiğimiz yer ne önemli mi?" "Hafta içi bir gündü. ve haliyle ikimiz de işimizin başında olmalıydık. Derya arabayı köprü iskametine sürdüğüne göre niyeti karşı yakaya geçmekti. Önce Kurtköy civarındaki şantiyemize gittiğimizi düşündüm. "Sen bugün inşaata uğrayacak mıydın?" diye sordum. "Hayır," dedi. "O halde nereye gidiyoruz? Sabırlı ol biraz. Dün gece uykumuz bölündüğü ve saatlerce uykusuz kaldığımız için ikimiz de kendimizi biraz yorgun hissediyorduk." Güzel gözleri uykusuzluktan hafif kanlanmıştı. Derya'nın ve hava güneşli olmamasına rağmen kanlanmış gözlerini rahatlatmak ister gibi koyu güneş gözlüklerini takmıştı. Pek konuşmaya da hevesli görünmüyordu bu sabah. Ben de onun isteğine uyup fazla sual sormadım. Arkama yaslanıp sessiz kalmayı yeğledim. Nasıl olsa direksiyon ondaydı ve onu yanı başımda hissettiğim sürece sorun yoktu. Geçenlerde yaptığımız gibi işi kaytarıp sakin ve kendimize ayıracağımız bir gün geçirmeye de çoktan hazırdım. Gerçekten de kendimi çok yorgun hissediyordum. Ama yine de Derya'da ki bu ani değişikliğin ve bana bir gerekçe göstermeden inşaat alanına gitmek istemesindeki sebep beni düşündürmeye başlamıştı. Göz ucuyla profilden görüntüsüne baktım. Yüzünde belli belirsiz bir gerginlik vardı. Nitekim Bostancı'ya geldiğimiz sırada birden aklımdan geçenleri açığa vurdu. "Baban hasta olabilir ama bunamadığına kesin eminim," diyiverdi. Yine konunun açılması beni irkilmişti. "Seni bu kadar emin konuşmaya sevk eden amil nedir?" diye sordum. Adamı Şinasi Sarıkaya'yı 33 yıldır görmediğini söylemişti, hatırlıyor musun? "Evet." "Sana garip gelmedi mi? Ne 32 sene ne de 34 sene demedi. Tam ve kesin bir tarih söyledi. 33 sene. Zayıflayan hasta bir beyin bu kadar net zaman verir mi?" Sesimi çıkarmadım. Sessiz kaldığımı görünce devam etti. "Bana söylediğine göre Şinasi Sarıkaya'nın ölümünü bilen insanlar da aradan öyle bir zaman geçtiğini sana ifade etmişler." Nihayet dayanamadım. "Yani nasıl bir sonuca varıyorsun bundan?" "Acele etme," diye fısıldadı. "Bir başka deyişle baban tam 33 sene önce o metruk evin mülkiyetini adamdan alarak sana devretmiş." "Öyle görünüyor," dedim. Derya birden dikleşti. "Sevgilim, şu halde bir düşünsene. Baban nasıl olur da bunca zaman önce satın alıp sana devrettiği bir evin onarımını sanki hala o ev Şinasi'nin mülkiyetindeymiş gibi senden isteyebilir?" Bir an düşündüm. "İyi ya," dedim. "Bu olayda babamın bazı şeyleri unuttuğunu göstermiyor mu? Sence bu bir bunama arazi değil mi?" "Hayır." "Hayır mı? Öyleyse bu saçma isteği nasıl açıklayacaksın?" Derya gergin bir şekilde homurdanmaya devam etti. "Bilmiyorum. Benim de kafamın takıldığı noktalardan biri bu zaten. Şinasi'yi 33 seneden beri görmediğini hatırlayan biri, yıllar sonra evine gelip verdiği eski bir sözden bahsetmesi çok garip. Burada benim mantığımın kabul edemediği bir şey var." Hafifçe gülümsedim. "Nasıl bir şey?" "Bir cevaplayabilsem sorun kalmayacak zaten." Doğrudan yüzüne karşı bir şey demedim ama nedense Derya babama kafayı takmıştı. Sanki bütün olayların arkasında ondan bir iz arıyordu. Herhalde kadınsı bir mantığın sonucuydu bu. Pek çok kadın gibi doğru olduğuna inandığı bir düşünceden kendisini kolay kolay sıyırıp alamıyordu. Oysa bana göre ne denli karışık görünse de mesele çok basitti ve sonuçta benim beynimin yarattığı bir takım halüsinasyonlar söz konusuydu. Ortada hasta bir beyin söz konusuyken de geçmiş insanların yılların ötesinde kalmış eylemlerinden manalar çıkarmanın hiç anlamı yoktu. Yeni bir yorum yapmadığını görünce tekrar söyledi. Söylendi. "Bana inanmıyorsun değil mi?" "Sorun inanıp inanmamak meselesi değil hayatım," diye geveledim. Lafı ağzıma tıkadı. "Sen nasıl düşünürsen düşün ama gördüğüm kabuslarda babanın bir rolü var. Bence saçmalıyordu. Babamın son derece düzgün geçmişiyle nasıl bir bağ kurduğu, kabuslarımla babam arasındaki illiyet rabıtasını anlamakta zorlanıyordum. Susmak sanırım en akıllıca çareydi. Onu fikrinden caydırmaya çalışmak anlamsızdı. Galiba önümüzdeki hafta başında bu işin uzmanı olan doktora görününceye kadar bu tür yorumlarına katlanacaktım. Başımı çevirip etrafa bakınmaya başladım. Güneşsiz Etrafı koyu gri bulutların kapladığı, insanın içine kasvet veren bir hava vardı dışarıda. Her an yağmur yağabilirdi. Konuyu değiştirmek ister gibi homurdandım. Sanırım yağmur yağacak. Ama sevgilim hiç oralı olmadı. Konuyu değiştirmek istediğimi anlamazlığa gelerek devam etti fütursuzca. Şu köşkün yanması dedi. O da midemi bulandıran başka bir husus. İçimden hoppala dedim. Acaba şimdi o hadiseyle nasıl bir bağlantı kuracaktı? Ne olmuş ki? Demek zorunda kaldım. Hesaba göre o vakanın üzerinden de 33 yıl geçmiş. Yani Derya gülümsedi. O köşkü hatırlamam çok garip. Dedim ya, küçük bir çocuktum. Ama 7-8 yaşlarındaymışsın. O yaştaki çocuğun evi hatırlaması gerekir. Bir daha düşün. O tarihlere ait hiçbir şey canlanmıyor mu hafızanda? Mesela yazları gittiğiniz köşkün yakınında hiç komşu çocukları falan yok muydu? Beraber oynadığınız kimseler. İster istemez yeniden o yılları anımsamaya çalıştım. Hakikaten hiçbir şey hatırlamamam garipti. Ayrım sonu, sayfa 202.